Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
1. Korintliler 9. bölümden size paylaşacağım. Şimdi hepimiz çok iyi biliyoruz ki sevgili kardeşler, spor dünyasında ama zevkine ya da profesyonel olarak da spor yapan, insanlara hizmet eden birçok firmalar var. Bu firmalardan bir tanesi Adidas ya da Nike ya da ne bileyim Puma. Son yıllarda bu önde olan firmalara, spor markalarına yenileri de ilave oldu. Ve ne hikmetse bir spor mağazasına gittiğimiz zaman gözümüz hep önde olan markaları arıyor. Öyle değil mi? Ya Nike istiyoruz, ya Adidas, ya da Puma. Şimdi biz Ali ile beraber uzun yürüyüşleri çok seviyoruz. Yıllar önce, o da şimdi hatırlayacak, dedik ki ayaklarımız biraz rahat etsin ve iyi yürüyüşler, daha uzun yürüyüşler yapalım diye gittik, kafa kafaya verdik bir spor mağazasına güzel bir ayakkabı almak için, yürüyüş ayakkabısı. Ve gittik, gözümüz Nike aradı ve Nike buldu ve gittik Nike marka güzel kaliteli ayakkabı aldık Ali ile birlikte. Hatırlıyorsun değil mi Ali? Eğer ne hikmetse ayakkabı Nike ise ya da Adidas ise, Puma ise, yürüyüşün daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ya da ne bileyim, oynadığımız futbolu daha iyi oynayacağımızı düşünüyoruz. Eğer altımızdaki, ayağımızdaki ayakkabı Adidas'sa ya da Nike'sa. Gerçeği söylemem gerekirse sevgili kardeşler, ben Nike marka ayakkabının ya da spor malzemelerinin gerçekten bir kişide bir özellik yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Gerçekten yürüyüş yapıyorsa daha mı iyi yürüyüş yapmasını sağlıyor? Eğer futbol oynuyorsa daha mı iyi futbol oynamasını sağlıyor? Ben bunu bilmiyorum çünkü o alanda uzman biri değilim. Ama bir şeyin yaşamda fark yarattığını çok iyi biliyorum. Bir şey var ki yaşamda gerçekten fark yaratıyor. Nedir o biliyor musunuz? İman. İman kişinin yaşamında gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor sevgili kardeşler. Yuhanna 1. Bölümüne baktığımız zaman, 1. mektubun 5. bölümüne pardon, Yuhanna 1. mektubun 5. bölümüne baktığımız zaman bu gerçeği, bu düşünceyi çok net bir şekilde onaylıyor. 5. bölümün 4. ayeti diyor ki, bize dünyaya karşı zafer kazandıran ayağımızdaki Nike ayakkabı demiyor. Bize zafer kazandıran imanımızdır. Yengi kazandıran, zafer kazandıran imanımızdır sevgili kardeşler. Şimdi bir taraftan bakıyoruz ki dünya bizleri ne yapıyor? Önümüze sunduğu o güzelliklerle bizi oyalamaya çalışıyor. Bizi kafa üstü getirmeye çalışırken öbür taraftan da iman ne yapıyor? Bizi gelebilecek bütün saldırılara karşı göğüs gelme imkanı sağlıyor. Biz imanla gelebilecek bütün saldırıları geriye püskürtme imkanı bulabiliyoruz. Ancak bunu imanla başarabiliyoruz değerli kardeşler. Bunun örneklerini kutsal kitaba baktığımız zaman bol bol görmek mümkün. Bakınız o Tanrı adamlarının yaşamlarına, her biri iman sayesinde birçok bereketlerin sahibi oldular. İman sayesinde imkansız görünen boğuşmaların üstesinden geldiler. Yengi kazandılar, zafer kazandılar sevgili kardeşler. Örneğin Yeşu ya da Musa. Ama Yeşu'ya baktığım zaman beni gerçekten çok heyecanlandıran bir yapıya sahip. Yeşu'nun yaşamına baktığımda bunu net bir şekilde görüyorum. Yani onun kazandığı zaferlere baktığımız zaman şaşırmamak, şok geçirmemek mümkün değil. Bakıyorsunuz kazanmış olduğu zaferin içeriğine ya da zaferin gerisine, içinde ne var? İmanın gücü var. Yani Tanrı'ya yaklaşırken sahip olmamız gereken imanın gücünü o zaferin içerisinde görüyoruz. Bir silah gücü yok, bir insanı güç yok ama Tanrı'nın gücünü net bir şekilde görüyoruz. Yeşu savaşması gerekiyor muydu Eriha kentini alırken? Diyelim o dönemde ok mu vardı, kılıç vardı. Mutlaka o gülle atıyorlardı yağa batırıp. Değil mi? Alevli bir şekilde atıyorlardı. Ama bunları biz görmüyoruz. Yani bir savaş aleti görmüyoruz. Çok ilginç bir yöntemle, taktikle savaşı nasıl kazandığını Yeşu 6. bölümde çok net bir şekilde görmek mümkün. Ve Tanrı kendisine çok ilginç açıklamada bulunuyor. Yani Yeşu bir şekilde kendi isteği doğrultusunda değil, Tanrı'nın istemi doğrultusunda, yani Tanrı'nın söylediklerini yerine getirdi. Yaptığı tek şey oydu. Ve çok ilginç, ne yapacaktı bunlar? Altı, yani günde bir kez olmak şartıyla 6 gün şehrin etrafını dolaşacaklar. 7. güne geldiklerinde 7 kez ve sonra da kahinler borularını, borazanlarını çalacaklar ve halk da güçlü bir şekilde bağıracaklardı. Şimdi düşündüğümüz zaman bunun içerisinde bir savaş aleti görebiliyor muyuz? Kesinlikle yok. Baktığımız zaman aslında çok anlamsız, alışılmış bir yöntem değil. Tanrı'nın Yeşu'ya verdiği bu taktik. Şimdi düşünüyorum. Şehrin giriş ve çıkışını tutan o düşman askerleri, İsrail halkının gelip bir kez dönüp gittiklerini görünce herhalde çok büyük bir şekilde şok geçirdiler. Acaba bunlar ne yapmak istiyorlar? Acaba bunların yöntemi nedir, taktiği nedir diye önce onların büyük bir olasılıkla planlarının ne olduğunu anlamaya çalıştılar bunlar. Bunlar ne yapmak istiyorlar? Bu durumu gördüklerinde. Ama şimdi bir kez olsa anlarım, iki kez olsa anlarım ama 6 kez aynı şeyi yapıp ve 7. kez, 7 kez yaptıklarında ben eminim ki bunlar kafayı yemişti dediler o düşman askerleri. %100. Yani geliyorlar, dönüyorlar, gidiyorlar. Geliyorlar, dönüyorlar, gidiyorlar. Geliyorlar, dönüyorlar, gidiyorlar. Şimdi 7. günde herhalde düşündüler ki tamam gelecekler, yine dönüp gidecekler. Ama geldiler, bir defa dönmediler. 7 defa döndüler ve dönerlerken herhalde o biliyorsunuz kalelerin her zaman yuvarlak oval biçiminde askerler mutlaka onlarla beraber dönüyordu. %100 başları da döndü. 7 kez dönünce onların da başı bir şekilde dönmüş olmalı değerli kardeşler. Şimdi dünya gözüyle baktığımız zaman gerçekten çok anlamsız bir uygulama değerli kardeşler. Gerçekten anlamsız bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Ama sonuca baktığımız zaman, yani o yapılanın getirdiği sonuca baktığımız zaman kentin surlarının çöktüğünü ve herkesin bulunduğu yerden kente girip kenti ele geçirdiklerini okuyoruz kutsal sözde. Uyguladıkları bu taktik sonucu değerli kardeşler. Şimdi Yeşu boş biri miydi? Kesinlikle hayır. Beni neden şaşırtıyor? Şu yönden şaşırtıyor. Yeşu Musa'nın yanında iyi bir eğitim görmüştü, askeri eğitim görmüştü. Aslında iyi bir komutandı Yeşu. Onun için düşünüyorum. Şimdi böyle deneyime sahip, üstün bir deneyime sahip, savaş taktiklerini çok iyi bilen bir kişinin kalkıp da Tanrı kendisine bu şekilde bu şekilde yapacaksın dediğinde, Tanrı'ya karşı gelip itiraz bulunamaz mıydı? Bulunabilirdi değil mi? Çünkü hakikaten bu alanda uzmandı. Benim uzman olduğum bir alan değil ama Yeşu gerçekten savaş alanında savaşmasını bilen bir komutandı değerli kardeşler. Ama ne hikmetse görüyoruz ki karşı çıkmadı. Tanrı'ya karşı çıkmadı. Çünkü neden karşı çıkmadı? Yeşu bir şeyi çok güzel biliyordu. Komutanın kendisi olmadığını. Komutanın Rab Tanrı'nın kendisi olduğunu çok iyi biliyordu. Tanrı'ya iman etti ve zafer kazandı. Bizler de aynı şekilde değerli kardeşler, Rab İsa Mesih'e bağlı olan, iman eden, aynı şekilde kendi taktiklerimizle, kendi yöntemlerimizle, uygulamalarımızla bu dünyaya karşı yengi kazanmamız mümkün değil. Kesinlikle kendi gücümüzle bunu başarabilmemiz kesinlikle mümkün değil. Dünyayla başa çıkmanın tek bir yolu var, o da iman. Yeşu ne yaptı? Sadece imanı doğrultusunda hareket etti. Yönetim komutanın çadırında değildi. Yönetim tüm evrenin egemeni, hakimi, Tanrı'nın diri ellerindeydi sevgili kardeşler. Ki bir sonraki ayet 1. Yuhanna mektubunun 5. bölümün 4. ayetini okumuştum. Ama ondan sonraki ayet, 5. ayet bunu çok güzel bir şekilde destekliyor. Diyor ki İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edenden başka kim dünyaya üstün gelebilir? Çok açık, çok net sevgili kardeşler. Demek ki zaferin sırrı Rab İsa Mesih'e olan imanımızda saklı. Bu sadece bir girişti. İmanın üstün yönünü biraz öne çıkarmak istedim. Açalım 1. Korintoslar 9. bölümü. Belki yeni tercümeden şey yapalım. Birinci Korintoslar 9. bölümden size okuyacağım. 24 ile 27. ayete kadar olan o kısa parçayı. Şöyle diyor. Koşu alanında yarışanların hepsi koştuğu halde ödülü bir kişinin kazandığını bilmiyor musunuz? Öyle koşun ki ödülü kazanasınız. Yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler. Böyleleri bunu çürüyüp gidecek bir defne tacı kazanmak için yaparlar. Bizse hiç çürümeyecek bir taç için yapıyoruz. Bunun içindir ki amaçsızca koşan biri gibi koşmuyorum. Yumruğumu havayı döver gibi boşa atmıyorum. Müjdeyi başkalarına duyurduktan sonra kendim reddedilmemek için bedenime eziyet çektirip onu diyor köle ediyorum. Pavlos bize bu şekilde açıklıyor. İman yaşamını nasıl koştuğunu açıklarken sevgili kardeşler. Ben inanıyorum ki Pavlos bu parçayı belki bu kesimini kaleme alırken Korint'e yakın bir yerde yapılan spor yarışmalarını anımsadığını düşünüyorum. Onları o yarışmaları düşünerek, gözünde canlandıraraktan Tanrı esiniyle bu parçayı kaleme aldığına inanıyorum sevgili kardeşler. Ve Korint'te yaşayan imanlar da atletizmin ne olduğunu gerçekten iyi bilen kişilerdiler. Biliyorsunuz bizler de atletizmi sevsek de sevmesek de televizyon ekranlarında büyük bir heyecanla atletizm yarışmalarını izliyoruz. Ve bakıyoruz ki o koşu alanında onlarca kişi istek ve arzu içerisinde koşuyorlar. Ve o heyecanı onlar yaşarken bizler de ekranlar karşısında bu heyecanı yaşıyoruz sevgili kardeşler. Ve çok iyi anımsıyorum, atletizm yani düzenli bir şekilde yapılan atletizm yarışmalarının dışında da bir de halk koşusu adı altında bir koşu yapılıyor. Ülkemizin değişik yerlerinde bu yılda bir kez olmak şartıyla yapılıyor. Belki sizler de buna tanık oldunuz. Ben anımsıyorum, son yapılan koşuda yaklaşık 15 bin kişi bu halk koşusuna katılmıştı. Herkes katılabilirdi, isteyen herkes katılabilirdi ve yaklaşık 15 bin kişi bu koşuya, halk koşusuna katıldı. Ama ilginç olan 15 bin kişinin içerisinden ödülü kazanan 2 kişi değildi, 3 kişi değildi. Sadece 1 kişiydi. 15 bin kişi koştu ama ödülü sadece tek bir kişi aldı. Şimdi iman yaşamı da tıpkı bir koşu gibi değerli kardeşler. Ama spor yarışmalarında olduğu gibi sadece tek bir kişi birinci olmuyor iman koşusunda. Eğer biz dikkat ve özenle Rabbin sözüne bağlı bir şekilde emek verip iyi haberi kurtulmamış canlara götürürsek, hizmetimizi büyük bir iştahla götürürsek, yaparsak, yerine getirirsek değerli kardeşler, vermiş olduğumuz ödülün, vermiş olduğumuz emeğin karşılığı olarak hepimiz ödül alacağız. Bir tek kişi değil ama hepimiz ödül alabiliriz. Eğer aynı iştah ve istekle Rabbin sözüne bağlı bir şekilde hizmetimizi sürdürürsek değerli kardeşler. Bizler biliyorsunuz o 15 bin kişinin içerisinde herkes birbiriyle rekabet içerisinde. Ama bizler birbirimize karşı rekabet etmiyoruz. İman koşusu içerisinde rekabet yok değerli kardeşler. Fark bu. En büyük farklardan bir tanesi de bu. Ama hizmet koşusunda fiziksel ve ruhsal her tür engele karşı birlikte bir bütünlük içerisinde mücadele ediyoruz. İşte iman koşusunun güzelliği burada. Sen bana destek veriyorsun, ben de sana destek veriyorum. Bir bütünlük içerisinde bu iman koşusunu birlikte koşuyoruz sevgili kardeşler. Önceden de ifade ettiğim gibi iman koşusu, iman yaşamı bir koşu gibi. Ama olimpiyat koşularında olduğu gibi yılda 4 yılda bir kez yapılan olimpiyat koşuları gibi değil bu koşu. Bu koşu günlük bir koşu. Yani iman koşusu 4 yılda bir değil, her gün düzenli bir şekilde iman ettiğimiz noktadan itibaren yaşam süresi içerisinde her gün koşulan bir koşu. Hiçbir zaman şunu aklımızdan çıkarmayalım sevgili kardeşler. Koşulan koşu nasıl bir koşu olursa olsun, yani koşunun türü nasıl bir koşu türü olursa olsun, atlet başarı elde ettikten sonra, başarıyı kazandıktan sonra kesinlikle kendini salmaz. Yani gevşemez, rahatlamaz. O kazandım artık, her şey bitti. Hayır. Bir sonraki koşuya daha iyi bir dereceyle yarışı sonuçlayabilmek için özenle ne yapar? Emek verir, çalışır ve çabalar ki bir sonraki koşuda çok daha iyi bir derece elde etsin. Yani bütün çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eder. Yani sıkı düzen, disiplin dediğimiz, düzence dediğimiz o sıkı düzen kesinlikle şart. Şimdi en çok duyduğumuz sözlerden bir tanesi de disiplin sözü, değil mi? Çok duyarız disiplin sözü. Şimdi ilk akla gelen nedir? Disiplin dediğimizde akla gelen ilk nedir? Şimdi sözlüğe baktığımda sözlükte diyor ki gösterilen kurallara göre hareket etmektir. Çok basit bir ifadeyle ifade etmek gerekiyorsa gösterilen kurallara göre hareket etmek anlamında. Ama ilginç olan Pavlos'un bu okuduğumuz kısa parça içerisinde anlatmaya çalıştığı disiplin farklı bir disiplin. Onun orada bize aktarmaya çalıştığı düşünce şu. Eğer en iyisini, iyi ve daha iyi değil, en iyisini elde etmek istiyorsan, iyiden ve daha iyiden vazgeçmen gerekiyor. Anlaşıldı mı? Şimdi iyi, daha iyi, en iyi, değil mi? Ya. Şimdi eğer ben o en iyiye ulaşmak istiyorsam, belki şöyle söyleyeyim, biraz daha netlik kazansın. Şimdi eğer benim amacım, hedefim altın kazanmaksa, gümüş ve bronzdan vazgeçmem gerekiyor. Doğru mu? Yani eğer benim hedefimde altın varsa, kesinlikle gümüşü düşünmemem gerekiyor, bronzu da düşünmemem gerekiyor. Ya gümüş de olsa idare eder değil. Onun için diyorum, eğer ben en iyisini elde etmek istiyorsam, iyiden ve daha iyiden vazgeçmek zorundayım sevgili kardeşler. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz Pekin Olimpiyatları yapıldı değil mi? Ve ben de sevdiğim dallar vardı. O dalları ben de fırsat buldukça izlemeye, takip etmeye çalıştım. Hiç gördünüz mü? Birçok sporcu, binlerce sporcu birçok alanda yarıştılar. Hangisi gümüş için yarıştı, hangisi bronz için yarıştı? Var mıydı gümüş ve bronz için yarışan? Hiçbiri yoktu. Yani onların, diyelim orada 20 bin kişi mi yarışa katıldı? 20 bini de girdikleri alanda altını hedeflediler. Yani verdikleri emek, çaba altın yönünde oldu. Gümüş ve bronz yönünde değil sevgili kardeşler. Ama sen diyorsan ki benim verdiğim hizmet benim için yeter. Yani sen gümüşe bronza razıysan benim söyleyecek bir şeyim yok. O zaman böyle yatır başı al maaşı devam et. Ben bir şey diyemem. Ama diyorsan ki ben en iyisini elde etmek istiyorum. Değerli kardeşler o zaman daha fazla emek vermen lazım. Bakın her başarının altında ne var? Bir fedakarlık var değil mi? Özveri var. Eğer biz bir takım şeyleri, Pavlos bir takım haklardan vazgeçmesi gerekiyordu. Daha fazla canları Rabbe kazanmak için. Eğer bizim hedefimizde bu varsa, bizler de bronzu, gümüşü hiç düşünmeyeceğiz, hayal bile etmeyeceğiz. Altına sahip olmak için emek vereceğiz, daha çok koşacağız, daha çok çabalayacağız. Şimdi Türkçemize baktığımız zaman, bu disiplin sözü için düzence diyor, sıkı düzen sözü kullanılıyor. Ama bu disiplin sözünü düşündüğüm zaman aslında herkese farklı bir anlam içerebilir disiplin sözünü düşündüğümüz zaman. Örneğin bir çocuk için disiplin nedir? Anne ve babanın yapma dediği şeyi yaptığında aldığı ceza olarak düşünür değil mi? Bir şeyi düşünsek, bir öğrenciyi düşünsek, öğrenci için nedir disiplin? Kendisine verilen ödevleri kesintisiz bir şekilde yerine getirmektir. Ama bir asker içinde bulunduğu ortamdaki kurallara, kendisine verilen bir takım talimatlara uymak demektir bir asker için, bir asker içinde. Şimdi bunların hiçbiri yanlış değil. Hepsi doğru. Ama bunların hepsi de birilerinin itmesiyle, birilerinin zorlamasıyla yerine getirilen bir görevle ilgili bir şey. Yani deyimi yerindeyse bir at binicisini düşünün, elindeki yularla ata istediğini yaptırıyor değil mi? Atın ağzındaki o gem aracılığıyla, o ağza giren o demir aracılığıyla yuları kullanaraktan ata istediği hareketi yaptırıyor. Ama dışarıdan bir güç gerekiyor. Dışarıdan birilerinin itmesi, yönlendirmesi gerekiyor sevgili kardeşler. Ama bir başka disiplin türü daha vardır ki çok daha önem taşıyor bu. Müjde tercümesine baktım. 1. Timoteos'tan bir ayet okuyacağım size. Orada disiplin sözü için öz denetim sözünü kullanmış. Sonra Yunancasına da baktım onun. Hakikaten tam öz denetimi, tam karşılığıdır. Tanrı bize diyor korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. Thomas kardeşin tercümesine baktım. O aynı ayet için öz denetim ruhu yerine ağırbaşlılık esinleyen ruhu diyor. Bazı ayetlerde de tutkulara üstünlük ruhu diyor. Değişik şekillerde. Yunancasına baktığımızda sophroismos diye bir söz kullanılıyor. Bunun tam anlamı büzmek demek. Daraltmak, küçültmek, kısıtlamak anlamında. Yani düşün gibi çuval, değil mi? Karpuzlara böyle koca karpuzları çuvala atıyoruz. O ağızdan içeriye giriyor. Onu biraz büzdüğümüzde karpuzu sokmak mümkün mü? Başka şeyleri sokmak mümkün ama aynı karpuzu, daha önce soktuğun karpuzu sokmak mümkün değil. Onu kısıtladığın zaman, daralttığın zaman, ağzını büzdüğün zaman. Yani Pavlos özgürlüğünü daraltarak, kısıtlayarak yaşamdaki her şeyi kısıtlayarak sevgili kardeşler, önceliği kime vermesi gerektiğini, neye vermesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Özgürdü ama denetim altındaydı. Öz denetimi çok iyi kavramış biriydi Pavlos. Onun için diyorum ki öz denetim ruhuna sahip olan kişi birilerinin gelip de itmesine, ata verdiğimiz gırbaç gibi ya da çobanın elindeki sopayla sürüyü dürttüğü gibi birilerinin dürtmesine, birilerinin kalkıp arkanızdan itmesine gerek duymaz. Eğer o ruha, o öz denetim ruhuna sahip olan ya da o öz denetimin ne olduğunu gerçek anlamda kavrayan kişi buna ihtiyaç duymaz. Neyi nasıl yapması gerektiğini kendisi karar verir, bilir. O ruha sahip olan kişi değerli kardeşler. Bilmiyorum John Wesley hakkında hiç okudunuz mu? Ben bir yerde bir kitap okurken onun içerisinde o örneği vermişlerdi. Çok hoşuma gitti. Bu öz denetim ruhunu çok güzel bir şekilde açıklıyor. Yani o ruh ile bizlerin neler yapabileceğini açıklayan çok güzel bir örnek. Bu kişi her sabah saat 4'te kalkıyor değerli kardeşler. Yaklaşık 30 kilometre her gün 30 kilometre değişik yerlere giderekten Rabbin iyi haberini, kurtuluş haberini müjdeliyor. Bazı yoluyla ya da birebir yaptığı konuşmalarla. Her gün saat 4'te kalkıyor, 30 kilometrede bu işi yapıyor. Ve 40 yıl boyunca bunu sürdürüyor. 40 yıl boyunca. Ve 40 yıl boyunca 10 bin tane vaaz. Şimdi biz 52 tane hafta var bir yılda değil mi? Her pazar vaaz ediyorum ben. Hani yılda 3-5 kişi bazen olmuyor ama yuvarlak diyelim 50 tane yılda vaaz yapıyorum. Bunu düşündüğüm zaman o zaman yılda 250 vaaz yapıyordum. Bizim 5 katımız. Ve düşündüğüm zaman haftanın 5 günü vaaz yapıyordu bu kişi. Çok ilginç. 10 bin vaaz ve 400 tane de kitap yazmış. 40 yıl içerisinde. Yani yılda 10 kitap. Ali bunu çok güzel biliyor işte. Bu Münir'in bildiğimiz yaşamını kaleme alırken ne kadar uğraştın Ali? He? 2 yıl bir kitap için uğraştı. Biz böyle yani gözden geçirdik sadece o kadar. Ama Ali onu yazarken 2 yılını ayırması gerekiyordu tek bir kitap için. Ama bu Wesley kardeşimiz, John Wesley kardeşimiz bir de bu yetmiyor ha. Bu temponun içerisine neyi sokmuş? 10 tane de dil öğrenmiş. 10 tane de dil öğrenmiş ha. Ve 86 yaşına geldiği zaman neden ya yılda iki defa vaaz günde iki vaaz yapıyorum diye de üzülmüş bu adam. İnanıyorum çünkü yani herhalde uydurma değil. Hayatından kesintiler diye bir parça vardı. Oradan okudum bunu değerli kardeşler. İlginç değil mi? Ben demiyorum size John Wesley gibi olun hepiniz. Ama öz denetim ruhunu gerçek anlamda anlayan kişinin neler yapabileceğini gösteriyor bize. Ben her sene kendi kendime söz veriyorum. Diyorum ki sabahleyin artık yeni yılda sabah erkenden kalkacağım. Saat 6'da. Ondan sonra yürüyüşümü yapacağım. Ondan sonra kahvaltımı yapıp büroya çıkıp işime gireceğim. Arada bir teklik oldu. Ama bir türlü beceremedim. Ama ilginç. Bak size bir şey söyleyeceğim. İmkansız değil ha. 2009 yılı içerisindeyiz değil mi? Hangi aydayız? Nisan'dayız. Nisan'ı saymazsak Ocak, Şubat, Mart. 3 aydır sabah 6'da kalkıyorum. Yarım saat yürüyorum. Kalp yamuk yapmaya başladığı için. Yarım saat yürüyorum. Yarım saat sonra geliyorum. Kahvaltımı yapıp bir yere çıkıp hazırlıyorum. O 3 aydır bunu yapıyorum. Mümkün mü? Mümkün. Onun için bak fitim. Mesela yani. Kalbimiz pek fazla sağlam değil. Ama değerli kardeşler gerçekten imkansız değil. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ama bizler zamanım yok deyip kaçış yolları bulmak daha çok işimize geliyor. Hizmet alanı, verdiğimiz hizmet alanı, hangi hizmet alanı olursa olsun öz denetim olmadıkça başarı kesinlikle olmaz değerli kardeşler. İş hayatında olsun, aile yaşamında olsun, sanat yolu olan uğraşlarda olsun ya da ruhsal yaşamda en iyisine ulaşmak istiyorsak iyiden ve daha iyiden vazgeçmek gerekiyor. Yani tutkulara üstün olmak gerekiyor. Eğer bir atlet başarı elde etmek istiyorsa değerli kardeşler ne yapar? Özgür bir şekilde, gönüllü bir şekilde özgürlüğüne gem vurur, engel olur. Yani istediğimi yaparım mantığıyla yaşamaz. O istediğimi yaparım mantığını geriye atmasını çok iyi bilir. Uykusuna dikkat eder. Biz buna hiç dikkat etmiyoruz. Onu açıkça söylüyorum ama uyku çok önemli. Yiyip içmesine, antrenmanlarına özen gösterir, dikkat eder, emek verir. Yani deyimi yerindeyse en iyi sonuç için yüksek bir bedel ödemek zorundadır sevgili kardeşler. Her başarının altında bir bedel olduğu gibi. Ben okul yıllarında anımsıyorum. 3000 metre koşuyordum okul yıllarında teknik lisedeyken. Ve hepimizin sevdiği şeyler var değil mi? Ben de tatlıyı çok severim. Özellikle Antep fıstıklı baklavayı çok severim. İnanın o kadar çok sevmiş olmama karşın arkadaşlar geldiklerinde hadi ya gidelim, eğlenmeye gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım dediğinde onlara hayır demek zor geliyordu. Ama hayır demek zorundaydım eğer başarı elde etmek istiyorsan. Uykuma daha dikkat ediyordum. Yememe içmeme daha çok özen gösteriyordum. Özgür müydüm? Tabii ki özgürdüm. Kimse tepemde bir kırbaç vurmuyordu benim üzerime. Ama özgürlüğümü, yani çuvalın ağzını daraltıyordum. Denetim altında tutuyordum sevgili kardeşler. Pavlos bu gerçeği Galatyalılara yazmış olduğu mektupta şu şekilde onaylıyor. 5. bölümün 1. ayetinde özgür olalım diye diyor, özgürlüğe kavuşturdu. Özgür olalım diye özgürlüğe kavuşturdu. Ama bakın 13. ayet ne diyor? Burası çok güzel. Şöyle devam ediyor. Özgürlüğü bedenin gereksiz istekleri doğrultusunda kullanmayın. Özgürüm ama bedenimin gereksiz istekleri doğrultusunda özgürlüğümü kullanamam değerli kardeşler. Yani doğal benliğin işlemesine özgürlüğümüz fırsat vermemesi gerekiyor. Ben Bunu söylerken sakın yanlış anlamayın ha. Yemek yanlış değil, içmek yanlış değil. Tabii ki yiyeceğiz, içeceğiz. Yeri geldiğinde kendimize boş bir zaman ayırıp eğlenmesini de becermemiz gerekiyor. Bunlar kesinlikle yanlış değil. Ama bu şeyler, bu söylediğim şeyler senin belirlemiş olduğun hedefe engel oluyorsa onu bırakmak zorundasın. Ben ilk kez kızım toplantıya katılıyor. O bana bir gün geldi dedi ki baba ben dans kursuna gitmek istiyorum. Ondan sonra yani ben dedim ki tamam iyi git de hani bak derslerim var çok yoğun şekilde yok. Hiç engel olmaz merak etme dedi. Hakikaten hiç engel olmadı. Hiçbir şey değişmedi. Derslerini yaptı ama ikinci döneme katılmadı. Çünkü daha çok ağırlaştığı için. Yani başarı için ikinci dönemi bırakmak zorunda kaldı. Yani yemek içmek güzel. Eğlenmek de güzel. Ama benim koyduğum hedefe engel oluyorsa bazı şeyler onu da bırakmayı çok iyi bilmek zorundayım sevgili kardeşler. Ama yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum yanlış anlaşılmaması açısından. Pavlos'un, değil mi? Defalarca söyledik ama sağlık olsun. Ne diyelim? Eğer benim paylaşmam gerekmiyor da Rabbin sözünü dinlememe cep telefonu engel alıyorsa alır atarım kardeşim. Ben 3 ay dayandım cep telefonuna. Aldım 3 ay cep telefonu. Hala bana kızıyor hani bir tane al sana ulaşamıyoruz bir türlü. Bir cep telefonu al diye 3 ay kullandım. Emdiğim süt burnumdan geldi. Onun için kardeşime hediye ettim. Yıllar önce aldığımda. Yani zararlı değil ama bir şekilde en azından bu toplantıya katılırken kapatılsın diye ricada bulunuyoruz burada. Sevgiyle lütfen biraz buna önem ve değer verelim. Ciddiye alalım sevgili kardeşler. Bunu sizden bir kez daha rica ediyorum. Evet. Pavlos'un burada söz ettiği ya da elde etmeye çalıştığı ödül kurtuluş ödülü olmadığını söylemek istiyorum. Yani Pavlos burada ödülden söz ederken kurtuluş ödülünden değil, verilmiş sadık hizmete karşılık olaraktan verilen ödülden söz ediyor. Yani bizim kurtuluşumuz biliyorsunuz iman aracılığıyla bize verildi. Yani bir armağandır. Bir ödül değildir. Ödül olsaydı çalışıp çabalamak, emek vermek gerekiyordu ki ödülü kazanalım. Ki Efesler 2. bölümde çok iyi bilinen bir ayet. Yeri geldiğinde ben söylüyorum 8 ve 9'da iman ve lütufla kurtuldunuz diyor. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir diyor. Demek ki Pavlos'un burada söz ettiği ödül kurtuluş ödülü değil. Kurtuluş Mesih ile gerçekleşti. Hamdolsun. O kesin ve Ali'nin herhalde bu sabah okudu o ayeti ve güvence altında kurtuluşumuz ve Rabbin yanına gidene kadar iadeli mektup gibi hedefe ulaşıncaya kadar güvenlik altında. Onda kesinlikle şüphe yok sevgili kardeşler. Aksi takdirde Romalılar 11. bölümde ifade ettiği gibi diyor ki inayet o zaman inayet olmaktan çıkar. Demek ki inayetle kayra dediğimiz ya da lütuf sözünü pek tam karşılığını vermiyor ama inayet sözü çok güzel eski Türkçe'de ve yeni Türkçe'de de Thomas kardeşin yaptığı tercümede kayra olaraktan geçiyor, kayırmaktan geliyor. O da bir parça hakkını veriyor ama inayet çok güzel bir söz. Hak etmediğimizi hak etmiş saymak. Bu çok ilginç bir şey. Onun için farklı şeyler bunlar. Yani şöyle diyelim. Yasa sana yüz derken ya da koş derken bacak vermiyor ya da palet vermiyor. Ama inayet sana yüz derken palet de veriyor, koş derken bacak da veriyor sevgili kardeşler. İnayetin yasadan en büyük farklarından bir tanesi de bu. Bunu da burada söylemek istiyorum. Şimdi yavaş yavaş sona doğru geleceğim ama saat 12'de değil mi tam? Ya. Şimdi olimpiyatlarda biliyorsunuz kural ve şartlarını ilan eden bir haberci vardı. Bu kişi yarışma öncesi yarışmaya katılanların hangi ulusa ait olduklarını, nereden geldikleri, hangi şehirden geldikleri, hangi vatandaşlığa ait olduğunu ve isimlerini ve kazanan kişileri ne yapardı? Bu haberci ilan ederdi olimpiyatlarda. Bunu yarı sırada aynı zamanda da yarışma hakkı elinden alınmış. Biz diyoruz yani diskalifiye olmuş. Yarışma dışı bırakılmış kişileri de tek tek açıklarlardı. Bu haberci açıklardı. Ama bu yarışma dışı bırakılmış atletler, yarışmacılar kesinlikle kazanacağı ödül fırsatını yitiriyorlardı. Vatandaşlığını değil. Kazanacakları ödül fırsatını yitiriyorlardı. Yani vurgu vatandaşlık değil, ödül üzerine. Yani Paulus'un buradaki kısa parçada ele aldığı gerçek bu. Vatandaşlık değil, ödül üzerine. Paulus, Rab-i İsa Mesih'te kurtuluşa sahipti. Ama vermiş olduğu hizmetin karşılığı olarak ödülü ve ödülün getirmiş olduğu o sevinci yitirmek istemiyordu Paulus. O sevinci kaybetmek istemiyordu sevgili kardeşler. Ve amatsızca koşan biri değildi Paulus. Bunu çok güzel bir şekilde okuduğumuz ayette, 26. ayette, 1. Korintuslar 9. bölümün 26. ayetinde güzel ifade ediyor. Diyor ki, havayı yumruklayan, yani boş yere ter döken biri değildi. Bak ben de ter döküyorum ama bir şeyler vermeye çalıştığım için ter döküyorum değil mi? Bir ter dökme olayı varsa herhalde hayali insan ter dökmez. Boş yere havayı yumruklayaraktan ter akıtma peşinde kesinlikle koşmaz sevgili kardeşler. Onun için onun koşmuş olduğu alan bir oyun alanı değil, bir savaş alanıydı sevgili kardeşler. Hem de gerçek bir savaş alanı. Biz de aynı şekilde bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Eğer dövüş yapacaksan havaya yumruk atmanın faydası yok. Hedef çok önemli. Hedef kesinlikle olması gerekiyor. Yani her zaman yarışta bitiş çizgisini amaçlamamız gerekiyor. Her birimiz ait olduğumuz topluluklarda olsun, koştuğumuz birçok hizmet alanları var. Öyle değil mi? Yani hiçbirimiz eylemsiz, pasif değiliz. İman eden kişi hareket halinde. Zaten iman sözünün içinde hareket var. Bel bağlamak. Bağlanıyorsun, vagonun lokomotife bağlandığı gibi nereye giderse sen de gidiyorsun. Hareket halinde. Pasif değil, eylem içerisinde değerli kardeşler. Onun için her zaman koşarken amacımızın ve hedefimizin ne olduğunu çok iyi bilmek zorundayız. Sadece koşmuş olmak için koşanlar olmayalım. Eğer önünde bir hedef yoksa koşmanın bir anlamı var mı? Eğer bir ödül yoksa koşmanın bir anlamı, emek vermenin bir anlamı var mı? Kesinlikle yok. Onun için Paulus hiç ayrım yapmadan özveriyle, özgürlüğünü denetim altında tutarak birçok canları Rab'be kazanmak için koştu, koştu, koştu ve emek verdi değerli kardeşler. Bizler de aynı şekilde emek veriyor muyuz? Canların kurtuluşu için emek veriyor muyuz sevgili kardeşler? Tanrı'nın barışmaya ihtiyacı var mı? Yok. Ama biz günahların kesinlikle Rab Tanrı'yla barışmaya gereksinimi var. Bu her birimizin sorumluluğu. Barıştırma sorumluluğu iman eden herkese verildi. Bu misyonerlerin işidir diye diyerek kaçmak, sadece parasal destek vermek yeterli değil. Her birimiz bu hizmetin bir parçası olmak zorundayız değerli kardeşler. Şimdi şu soruyu soralım kendimize. Bizler ne için koşuyoruz? Bizler ne için koşuyoruz? O dönemde atlet ne için koşuyordu? Kutsal kitapta okuduk o kısa parça içerisinde. Atlet ne için koşuyordu? Yok. Çok basit. Çok basit. Defne yaprağından yapılmış bir çelenk için koşuyordu. Değerli kardeşler. Ama biz o basit bir çelenk için koşmuyoruz. Kutsal kitap Timoteos mektubunda diyor ki doğruluk tacı. Ama biliyor musunuz? Bizler o doğruluk tacını takabilmek için Rabbimiz dikenli tacı giymesi gerekiyordu. Biz o doğruluk tacını takabilmemiz için. İşte bu kadar önemliydi Rabbimizin isteyerek o acımasız çarmıha bizim için gitmesi. Önce o dikenli taç başına takılması gerekiyordu ki biz o doğruluk tacını takabilelim diye. Son olarak da 27. ayete bakmak istiyorum. Ayet şöyle diyordu. Bedenimi eziyorum diyor. Ve onu tutsak kılıyorum. Nedir bedeni ezmek? Bir şekilde bedeni ezmek, herhalde bedeni köle ediyorum diyor Pavlos. Bedeni köle ediyorum. Demek ki şöyle bir düşünce ortaya çıkıyor. Beden Pavlos'a yön vermiyor. Pavlos'un kendisi bedene yön veriyor. Şimdi bak düşünün, beden ne yapıyor? Ne yiyeceğin konusunda, ne kadar uyuma konusunda, neler yapma konusunda sana yön veriyor değil mi? Ama o öz denetim gerçeğini kavrayan kişi ne yapıyor? Yönetimi kendi eline alıyor. Beden uyumak isterse o kalkıyor, çalışıyor. Emek veriyor. Yatak keyfi yapacağım dediğinde kalkıyor, çalışmasını sürdürüyor. Yani bir şekilde Pavlos'un burada aktardığı gerçek beden onu değil, Pavlos'un kendisi bedeni yönetiyordu, bedene yön veriyordu. Demek ki şöyle diyebiliriz, bir sporcu bir şekilde izlemesi gereken kuralları izlemesi gerekiyor kesinlikle. O bedene yön verebilmesi için, kontrol altında tutabilmesi için. Değerli kardeşler, şimdi belki duydunuz bu Nike ayakkabılarının, bu Nike sözünün nereden geldiğini hiç bilen var mı aramızda? Ya ben bunu okudum, hoşuma gitti ve bunu okuduktan sonra, bunu anlattıktan sonra anlayacaksınız ki o Nike firması bu ayakkabıya neden Nike ismini vermiş. Şimdi ilk maraton, uzun mesafe koşusu İsa'dan önce 490 yılında yapılmış. Bu maraton olaraktan bilinen bu yer Atina'dan yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan bir yer değerli kardeşler. Ve Yunanlılar Perslere karşı bu alanda büyük bir başarı elde etmişler. Ve Yunan ordusu içerisinde çok başarılı bir koşucu varmış. İsmi Fedipides diye bir kişi. Bu kişi çok ünlü bir koşucu. Ne yapıyor? Elde ettikleri zaferi 40 kilometre uzaklıkta bulunan Atina'ya gidip haber vermek için var gücüyle koşuyor. Dağları, tepeleri aşıyor, engebeleri aşıyor ve hedefe ulaştığında ayaklar paramparça olmuş. Kanlar içerisinde zafer diyor ve son nefesini veriyor, orada ölüyor. İşte Yunanca'daki zafer sözünün karşılığı Nikos sözü. Nikos. Yani sen o Nike ayakkabısını giyersen zafer kazanırsın. O kadar da kolay değil. Ama bu kişiyi hedefe ulaştıran neydi? Öz denetim değil mi? O aşkla koştu. O haberi, zafer haberini ulaştırma arzusuyla koştu, hedefe ulaştı. Ve zafer dedi. Bizler de aynı bu koşucu gibi, aynı arzuyla, aynı içtenlikle, aynı gayret içerisinde kurtuluş haberini canlara, kurtulmamış canlara ulaştırma arzusu ve çabası içerisinde olmamız gerekiyor. Öyle miyiz? O ateşle yanıyor muyuz? O aşkla, o şevkle yanıyor muyuz sevgili kardeşler? Bir saniye. Değerli kardeşler, canların kurtuluşu için, topluluğun gelişip büyümesi için emek veriyor muyuz? Ben her zaman kendi toplumda söylüyorum. Şunu diyorum ki, kardeşler kimse gelip size şunu demesin, şunu şuradan şuraya kaldır. Eğer sen görüyorsan bir şeyin yapılmasını, bekleme bir başka kişi gelsin yapsın. Sen el at. Hizmetin bir parçası ol. Hizmetin bir parçası ol, değerli kardeşler. Niçin koştuğumuzu bilerek koşmak zorundayız? Ve diyor ki kutsal söz, öyle koşun ki ödülü siz alasınız. Son bir düşünce, şöyle diyeceğim. Önde kesinlikle bir amacınız, bir hedefiniz olsun. Ve her hareketiniz, tutum ve davranışlarınız, sözleriniz, ne yapıyorsanız, o yaptığınız her şey, o belirlediğiniz hedefe ulaşmak için tökez değil, destek olsun. Verdiğiniz emek, hareket, tutum ve davranışlar o amaca hizmet etsin. Rab hepinizi bu yönde desteklesin ve bu yönde bereketlesin ve ne için koştuğunuzu bilincinde olun. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde'de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.